Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Beverly Daniel Tatum'un Neden Bütün Siyah Çocuklar Kafeteryada Bir Arada Oturuyor adlı kitabı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkın çocukların ve yetişkinlerin gündelik deneyimlerini nasıl biçimlendirdiğini inceleyen, psikoloji ile eğitim alanlarını buluşturan bir çalışmadır. Tatum, klinik psikolog ve eğitimci kimliğiyle okul yemekhanesinde görülen gönüllü ayrışmayı basit bir arkadaşlık tercihi saymaz. Bu görünümün ırksal kimlik gelişimi, dışlanma deneyimi ve toplumsal güç ilişkileriyle bağlantısını açıklar. Kitabın amacı ırk hakkında konuşmaktan kaçınan yetişkinlere ve gençlere daha doğru sorular kurabilecekleri bir dil sağlamaktır. Siyah, beyaz ve diğer ırksallaştırılmış grupların kimlik kurma süreçlerini ayrı ayrı ele alırken, ırkçılığı yalnızca kişisel önyargı düzeyine indirmez. Kurumlar, kültürel varsayımlar ve tarihsel eşitsizliklerin etkisini de ele alır. Bu nedenle eser, yalnızca okul yaşamına dair bir gözlem değil, Amerika'daki ırk ilişkilerini anlamaya yönelik erişilebilir, fakat ciddi bir başvuru kitabıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kafeteryadaki ayrışma kendiliğinden oluşan bir ırksal tercih değildir. Kitabın başlığındaki soru, Tatum'un en görünür örnek üzerinden ele aldığı temel meseleyi taşır. Bir okul kafeteryasında siyah öğrencilerin aynı masalarda oturması, dışarıdan bakıldığında grupların birbirini istemediği izlenimini verebilir. Tatum ise bu yorumu yetersiz bulur. Özellikle ergenlikte gençler, kim olduklarını ve hangi topluluğa ait olduklarını daha bilinçli biçimde kurarlar. Irkçılığın, azınlık konumundaki öğrencilerin deneyiminde, sürekli hissedildiği bir ortamda, benzer yaşantılara sahip akranlarla birlikte olmak destek, güvenlik ve anlaşılma sağlayabilir. Bu nedenle aynı masada oturmak mutlaka başka gruplara düşmanlık anlamına gelmez. Çoğu zaman baskın kültürün ölçülerine göre sürekli açıklama yapma zorunluluğundan kısa süreliğine uzaklaşma anlamı taşır. Tatum ayrıca beyaz öğrencilerin de kendi ağlarında kümelenebildiğini, fakat beyazlığın çoğu ortamda varsayılan ve görünmez norm sayılması nedeniyle bunun daha az dikkat çektiğini belirtir. Sorunun yalnızca siyah öğrencilere yöneltilmesi, eşitsiz gözlem biçiminin de işaretidir. Kitap, okul yöneticilerini ve aileleri öğrencileri zorla karıştırmaya değil, gruplar arası güveni ve eşit katılımı mümkün kılan koşulları oluşturmaya çağırır. İkinci olarak, ırksal kimlik gelişimi çocukluktan yetişkinliğe değişen bir süreçtir. Tatum'un yaklaşımının omurgasında. Irksal kimliğin doğuştan tamamlanmış ve değişmez bir benlik bilgisi olmadığı fikri vardır. İnsanlar, toplumun kendilerine yüklediği ırksal anlamları farklı yaşlarda ve farklı deneyimlerle fark ederler. Siyah çocuklar açısından bu farkındalık, ayrımcı bir yorum, okulda temsil eksikliği ya da haksız muamele gibi olaylarla keskinleşebilir. Ergenlik döneminde kişinin kendi grubuna yönelmesi, Tatum'un çerçevesinde sağlıksız bir kapanma değil, olumlu bir siyah kimlik kurmanın anlaşılır bir aşaması olabilir. Amaç, başkalarını küçümseyen bir kimlik değil, hem kendi mirasını kabul eden hem de farklı gruplarla ilişki kurabilen sağlam bir benlik geliştirmektir. Tatum, beyaz bireylerinde ırksal kimlik geliştirdiğini vurgular. Ne var ki beyazlık çoğunlukla evrensel ya da nötr kabul edildiğinde, beyaz bireyler ırkın kendi hayatlarındaki yerini fark etmeyebilir. Bu görünmezlik eşitsizliğin sürmesinde etkili olur. Kitap, kimlik gelişimini katı bir kişilik sınıflandırması olarak sunmaz. Daha çok, insanların yeni bilgi, çatışma ve ilişki deneyimleri karşısında yeniden düşündüğü bir öğrenme süreci olarak ele alır. Bu bakış, eğitimcilerin gençlerin kimlik arayışını sorun diye damgalamak yerine dikkatle anlamasına yardım eder. Üçüncü olarak, ırkçılık. Tek tek kötü niyetlerden daha geniş bir güç sistemidir. Kitapta ırkçılık yalnızca açık hakaret, nefret ya da bilinçli dışlama olarak tanımlanmaz. Tatum, önyargı ile kurumsal güç arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Bir kişinin başka bir grup hakkında olumsuz varsayımları olabilir. Ancak bu varsayımlar eğitim, barınma, iş, hukuk ve medya gibi alanlarda tarihsel olarak eşitsiz dağıtılmış güçle birleştiğinde daha kalıcı sonuçlar doğurur. Bu çerçeve, iyi niyetli olduğunu düşünen insanların da ırksal eşitsizliğe katkıda bulunan alışkanlıkları veya kurumları sorgulamasını gerektirir. Örneğin okul programında hangi tarihlerin merkezde olduğu, hangi öğrencilerin daha kolay disiplin cezası aldığı ya da hangi ailelerin kaynaklara daha rahat eriştiği yalnızca bireysel kararların toplamı değildir. Tatum'un açıklaması, kişisel suçluluk üretmek için değil, sorumluluğun düzeylerini ayırt etmek içindir. Kişiler, geçmişte kurulmuş bütün eşitsizliklerin feili değildir, fakat günümüzdeki etkileri görmezden gelmemeyi seçebilirler. Bu ayrım, savunmaya geçmeden konuşabilmenin önünü açar. Kitap böylece ırkçılığı, birkaç istisnai kişinin ahlaki kusuru gibi ele alan dar yorumlardan ayrılır. Sorunun yapısal yönünü görünür kılarken, eğitim kurumları ve bireyler için değişimin yalnızca tutum değişikliğiyle sınırlı olmadığını gösterir. Dördüncü olarak, beyazlığın görünmez norm sayılması, ırk üzerine sessizliği besler, Tatum, ırk tartışmalarında beyaz bireylerin konumunu ayrıca inceler. Çünkü beyazlık çoğu kez bir ırksal kimlik olarak değil, adsız bir norm olarak yaşanır. Çoğunluk grubuna ait olmak, kişinin temsil edilme, olumlu varsayılma veya yalnızca birey olarak görülme ayrıcalıklarını fark etmesini zorlaştırabilir. Bu durum, ırkçılık konuşulduğunda hemen kişisel olarak suçlanmış hissetmeye ya da konuyu kapatmaya yol açabilir. Tatum'a göre verimli bir konuşma, beyaz insanların kötü ya da iyi diye ikiye ayrılmasıyla başlamaz. Bunun yerine, bireysel niyet ile sistemden yararlanma arasındaki farkı anlamakla başlar. Bir kişi ayrımcı düşünceleri benimsemese bile, eşitsiz bir düzenin sunduğu kolaylıklardan etkilenebilir. Bu gerçeği kabul etmek, kişisel değerin reddi değil, toplumsal konumun daha dürüst biçimde değerlendirilmesidir. Kitap, beyaz kimliğinin farkına varılmasını, pasif suçlulukta kalmak için değil, adil ilişkiler kurmak için gerekli görür. Özellikle öğretmenler ve ebeveynler için bu yaklaşım önemlidir. Yetişkin, kendi rahatsızlığını yönetemediğinde çocukların sorularını da susturabilir. Tatum'un önerdiği yön, sessiz ve renksiz görünmeye çalışan bir yaklaşım değil, farklı deneyimlerin eşit derecede ciddiye alındığı bilinçli bir katılımdır. Son olarak, açık ırk konuşmaları, çocukları bölmek yerine yanlış bilgiyi azaltabilir, kitabın pratik yönü. Yetişkinlerin çocuklarla ırk hakkında konuşmaktan neden kaçındığını ve bu kaçınmanın neye mal olduğunu açıklamasıdır. Birçok ebeveyn ve öğretmen, ırktan hiç söz etmezse çocukların fark görmeyen, dolayısıyla ayrımcılık yapmayan bireyler olacağını umar. Tatum bu renkör yaklaşımın sınırlı olduğunu savunur. Çocuklar fiziksel farklılıkları, toplumsal temsilleri ve gruplara ilişkin mesajları zaten erken yaşlarda fark eder. Yetişkinler bu gözlemleri konuşulamaz hale getirdiğinde, çocuklar anlamlandırmayı akranlarından, medyadan veya yerleşik kalıplardan öğrenebilir. Açık konuşma ise her farkı abartmak demek değildir. Yaşa uygun biçimde tarih, adalet, dışlanma ve saygı hakkında konuşabilmek demektir. Tatum, özellikle eğitim ortamında farklı grupları yalnızca özel günlerde veya basma kalıp örneklerle görünür kılmanın yetersizliğine işaret eder. Müfredatın, okul ikliminin ve yetişkin tepkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Zor konuşmaların tartışma yaratması, onlardan kaçınılması gerektiğini göstermez. Asıl önemli olan, öğrencilerin deneyimlerini inkar etmeden genellemeleri düzeltip sorulara alan açan bir ortam kurmaktır. Bu yaklaşım, Türkiye'de etnik, dilsel ve kültürel farklılıklar üzerine yapılan eğitim tartışmaları içinde, bağlamlar aynı olmasa bile dinlemeye dayalı bir yöntem önerir. Sonuç olarak, neden bütün siyah çocuklar kafeteryada bir arada oturuyor, özellikle öğretmenler, okul yöneticileri, psikolojik danışmanlar, ebeveynler ve gençlerle çalışanlar için güçlü bir okuma sunar. Bununla birlikte Amerika'daki ırk ilişkilerinin tarihsel arka planını ve gündelik etkilerini anlamak isteyen genel okur için de değerlidir. Kitabın başlıca yararı, sıkça basitleştirilen davranışları, örneğin öğrencilerin arkadaş gruplarını, daha geniş kimlik ve güç ilişkileri içinde değerlendirmeyi öğretmesidir. Okyar, önyargı, ayrımcılık, kurumsal eşitsizlik ve kimlik gelişimi arasındaki farkları daha dikkatli kurabilir. Böylece tartışmayı, yalnızca insanların birbirine nazik davranması gerektiği düzeyinde bırakmaz. Eseri benzer çeşitlilik ve kapsayıcılık kitaplarından ayıran yön, soyut bir hoşgörü çağrısına yaslanmamasıdır. Tatum, ırk hakkında konuşmanın yarattığı rahatsızlığı ciddiye alır. Fakat bu rahatsızlığın sessizlik için gerekçe olamayacağını gösterir. Psikolojik kimlik gelişimi çerçevesini okul hayatındaki somut gözlemlerle ve yapısal ırkçılık analizleriyle bir araya getirir. Kitabın odağı Amerika Birleşik Devletleri olsa da, çoğunluk normu, görünmez ayrıcalık ve eğitimde temsil gibi sorular başka toplumlarda da düşünmeye açıktır.
Türkçe okur açısından en verimli yaklaşım, Amerikan kategorilerini doğrudan Türkiye'ye taşımak değil.
Kitabın sunduğu soru sorma ve dinleme disiplininden yararlanmaktır.
Bu yönüyle eser, hazır cevaplardan çok daha sorumlu bir kamusal konuşmanın koşullarını açıklar.
Destek olmak isterseniz Beverly Daniel Tatum kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.